Ayrım 31 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 416. Sıcaktan çok daha kötü olan sıcağın beraberinde getirdikleriydi. Gömülmemiş binlerce ceset öylesine bir şiddetle çürürdü ki en ufak bir esintiyle iğrenç koku üstümüze sinerdi. Öyle iğrenç bir kokuydu ki duyunca kusmak alışkanlık haline gelmişti. Neye benzediğini anlamak istiyorsanız, yaz ortasında bir köpek öldürün, şişene kadar birkaç gün güneş altında bırakın. Karnını yarın, başınızı içine sokun ve derin bir soluk alın. Bazen siperlerin önündeki cesetler öyle şişerdi ki görüşümüz engellenirdi. Ve ateş etmek zorunda kalırdık da birikmiş gazlar tıslayarak kaçar, burnumuza kükürt kokusu gelirdi. Ama bir cesedi kaç kere söndürürseniz söndürün yine şişer ve nedenini hiç anlamamışımdır. Çünkü insan o deliklerin bunu önleyeceğini düşünüyor. Bir başka şey de cesetlerin milyonlarca kurtçuk üretmesiydi ki bunlar çok iriydiler. Hırçın bakışlı, gözleri, kara kafaları vardı. Bu kurtçuklar her yere sürünüyorlardı. Bazen kurtçuk birikintisine benzer bir şey görür ve anlardınız ki bunun nedeni bir cesedin sığa gömülmüş, kurtçukların yüzeye çıkmış olmasıdır. Bu kurtçuklardan ödü kopan bir arkadaşım vardı. Adı Ocak'tı, Vanlıydı ve başka konularda çok cesurdu. Ama kurtçuklardan öyle korkuyordu ki bir gün üstü kurtçuklarla kaplı bir alanda ileri gitmeyi reddetti. Komutanı olan subay onu vurdu ve çok geçmeden o da kurtçuklarla kaplandı. Biz de zavallı ocağa bak, artık kurtçuklara alışmıştır herhalde dedik. Hızlı çürüme ve kötü koku ceset sineklerini de cezbediyordu. Ki bunlar çok büyük, parlak yeşil renkliydiler. Bu sinekler öyle çoktular ki dünyayı kaplıyorlardı. Etrafınıza bakındığınızda her şey hareket ediyormuş ve parlıyormuş gibi görünüyordu. Bir çeşit umarsız delilik sizi ele geçirmeye çalışıyordu. Çünkü sinekler çok ısrarcıydılar. Bütün isteğiniz sonsuza kadar kaçmak ya da denize koşmak ve suyun dibine batmak oluyordu. Sinekleri öldürmenin bir yararı yoktu. Çünkü bu kum tanelerini saymak gibi bir şeydi. Eğer onları öldürürseniz bir takım başka küçük sinekler de onların ölüleri üstüne yumurtluyor ve küçük kurtçuklar üretiyorlardı. Ceset sinekleri cesetlerin ağzına girip çıkıyorlardı. Çünkü öldüğünüz zaman ağzınız açılır ve açık yaralar bunları cezbediyordu. Ceset sinekleri yemek yerken yediklerinizin üstüne konuyorlardı ve ceset sineği yutmadan yemek yemek hiç mümkün değildi. Bir şey içerken tasınıza konuyorlardı ve ceset sinekleri yutmadan bir şey içmek mümkün değildi. Ceset sinekleri de neme bizim kadar ihtiyaç duymaktaydılar ve gözlerimizin suyunu içmeye çalışıyorlar, dudaklarımıza yapışıyorlardı. Öyle ki kondukları yerden ancak zorla çekip almak zorunda kalıyorduk. Bir gün ağzım açık uyuyakalmışım ve uyandığımda ağzımın içi ceset sineği doluydu. Ondan sonra annemin şehit düşersem diye yolladığı beyaz kefen bezinden bir parça kestim ve ne zaman uyumak istesem yüzüme hep onu örttüm. Zaman ilerledikçe kefen bezinden arkadaşlarım için de parçalar kestim. Tek şartım eğer ölürsem parçaların bir araya getirilip birbirine dikilmesiydi. Ama aslında arkadaşlarınızın cesedi nerededir hiç bilemezsiniz ve dolayısıyla o parçaları hiç geri alamadım. Öldürülmemiş olmam şans eseriydi ve artık karım tarafından hazırlanmış yeni bir kefen bezim var. Hiç kuşku yok ki karım beni ona saracağı günü dört gözle beklemekte. İşte o ceset sinekleri yüzünden geldi hastalıklar bize. Sinekler kokmuş cesetlerin pisliğiyle yüklüydüler ve bu pisliği onları yiyip içtikçe bize aktardılar. Bazı insanlar bağırsak humması denen bir illete yakalandılar ve bu hastalık dayanılmaz bir baş ağrısı yapıyordu. Ter döktüren bir ateşi vardı ve göğüsten gelen bir öksürüğe yol açıyor, mide ağrıları yapıyor, büyük lekeler oluşturuyor ve de ayrıca seni sıçtırıyordu. Bazı insanlar eğer sıtmanın yaygın olduğu bölgelerden gelmişlerse sıtmaya yakalandılar. Çünkü cephedeki kötü koşullar yüzünden zayıf düşüp sağlıklarını yitirdiklerinde sıtma geri geliyordu. Bu bazılarını öldürdü. Bazıları da her seferinde günlerce çaresiz durumlara düştüler. Diğer askerler kalbin doğru düzgün çalışmayı bıraktığı bir hastalığa yakalandılar. Hepimiz çok zayıfladık ve halsiz düştük. Bir tüfeği kaldırmak ya da yürümek bile zor gelmeye başladı. En kötü şey dizanteriydi ve onun dehşetini anlatmaya imkan yok. Aniden yakalanıyorsunuz ve sahra helasına koşmak zorunda kalıyorsunuz. Başlangıçta doğru düzgün sıçıyorsunuz. Hemen ardından sıçarken gitgide zorlanmaya başlıyorsunuz. Ama bütün sıçabildiğiniz sümük ve kan oluyor. Bunlar da sızıntı halinde geliyor ve midenizde iki büklüm olup midenizi tırmalamanıza, acıdan, sefaletten ağlamanıza yol açan kramplar ve ani kasılmalar hissediyorsunuz. Ateşiniz yükseliyor, ter boşanıyor, aklınız başınızdan gidiyor ve korkunç bir susuzluk hissederek su özlemi çekiyorsunuz. Başınızın içinde dilinizin rengi beyaza ve sarıya dönüşüyor ve en kötü şeylerden biri de ne kadar isterseniz isteyin işeyemiyorsunuz. Fikret'le ben aynı anda yakalandık. Sahra helasında kan ve sümük sıçarak uykusuz geceler geçirdik. Helada ölen bir sürü insan vardı. Çünkü o kadar hastaydılar ki bağırsaklarını sıça sıça öldüler ve hela çukuruna düştüler. Sanki yeterince ölmemişler gibi bir de bokun ve kanın içinde boğuldular. O kadar hasta ve o kadar ölçüsüzce sefil bir haldeydiler ki bokun ve kanın içinde boğulmaktan hoşnuttular. Heladaki bok ile kan da sineklerle kaynayıp taşıyordu. Bunun ardından elinizle silinmek ve sonra da elinizi toprakla temizlemek zorundasınızdır. Ama elleriniz asla temizlenmiş gibi gelmez size. Hayatın küçük doyumlarından bir tanesi sahra helalarına kum atıp sinekleri gömmekti. Kaç askerin dizanteriden öldüğünü ya da ömür boyu hasta yaşadığını bilmiyorum ama sayının binlerce olduğunu düşünüyorum. Fikret neredeyse ölüyordu ve ben de. Sahra hastanesinde öyle çok vaka vardı ki doktorlar bize yardım edemediler. Orada öylece ateşli ateşli kan ve sümük sıçarak yaşamlarımız, yaşama isteklerimiz bacaklarımızın arasından akarak yattık. Ben bir sürü muharebe kaçırdım. Öyle bir an geldi ki bir daha asla geri dönemeyecekmişim gibi göründü. Çanakkale'de kazandığımız askeri şan ve şerefi her düşündüğümde boğazım gururla şişer, ayrıca kendime askerlik yaşantısının bir başka yüzü olan inlemenin, terlemenin, kan ile sümük sıçmanın, işeyememenin şanssızlığını ve şerefsizliğini hatırlatırım. İlk geldiği zaman cilalı çizmeleri tertemiz bal mumuyla ovulmuş bıyığı ve üstünden yayılan limon kolonyası kokusuyla çok şık ve düzgün olan ama kısa bir süre sonra cesetler arasında elleriyle dizlerin üstünde emekleyen, pantolonunun kıçından kanlar akarken yaralı bir köpek gibi ağlayan komutan yardımcımızı hatırlıyorum. Vakarını yitirdiği için acımıştık ona ve sonunda içine düştüğü onur kırıcı durum yüzünden kendini vurmuştu. Bir zaman sonra Fikret ile birlikte cephenin daha da gerisine, Maydos yakınlarına kurulmuş başka bir hastaneye nakledilmiştik. Nakil işlemi bir eşeğin çektiği küçük bir arabayla yapılmıştı. Araba adam doluydu ve yol çok kötüydü. Eşeğin ölesiye çalışmakta olduğunu söyleyebilirdiniz. Hayvanın kaburgaları derisine yapışmıştı. Bir gözü kördü ve yara izleriyle doluydu. Eşeğe acıdıkları için yaralılardan bir kısmı inip ayaklarını sürüye sürüye, yarı iterek yarı çekilerek arabanın peşi sıra yürümüşlerdi. Hastaneyle ilgili olarak hatırladığım iyi bir şey Fikret'le ve benimle ilgilenen bir hemşireydi. Askeri hemşireler yalnızca yüzleri görünecek biçimde melekler ya da hayaletler gibi bembeyaz giysiler giyiyorlar ve sessizce bir adamdan ötekine gidiyorlar, alçak sesle konuşuyorlar ama gerektiğinde bir adamın çok fazla acısı olması veya bilincini kaybetmesi gibi durumlarda çok güçlü olabiliyorlardı. Akrabam olmayan kadınlar tarafından bakılıp temizlenmiş olmam ve bu kadınların bana dokunmuş olması ama benimle bir ananın konuşacağı gibi konuşmuş olması şimdi garip geliyor bana. O vakit ise bu konuyu düşünüp endişelenemeyecek kadar hastaydım ve herkes bilir ki savaş zamanlarında kurallar değişir. Bu açlıktan ölen ve yiyecek başka hiçbir şey bulamayan birinin domuz yemesi ve dolayısıyla bağışlanması gibi bir şeydir. Fikret'le bana iyi davranan hemşire Türkçeyi kötü tanıyamadığımız bir lehçeyle konuşuyordu. Georgina diye bir Frank adı taşıyordu ve bir adı daha vardı. Falanca ile filancanın kızı Georgina yerine Elif diye ikinci bir ad taşımaktaydı. Ben ne anlama geliyor diye sordum. O da bana ismim uzun ömür anlamına gelir demişti. O sıra kendini çok kötü hissetmeyen Fikret, ''İlik olmadığına emin misiniz?'' diye sormuştum. Hemşire güldü çünkü çok güzel söylemişti ve derin bir etkisi olmuştu. Zarif bir iltifattı. Bir süre sonra bizim kız kardeşimiz gibi oldu ve bir kız kardeşle yakın ilişki kabul edilebilir bir şeydir. Mavi gözlerine, açık renk teline, pembe yanaklarına baktım ve ona dedim ki, ''Siz Frank misiniz yoksa Çerkez misiniz?'' ''O da ben İrlandalıyım.'' dedi. ''Ben de o da mı bir tür Frank?'' diye sordum. ''Öyle zannediyorum.'' dedi. ''Hristiyan mısınız?'' diye sordum. ''Evet.'' dedi. Fikret söze karışarak, ''Öyle de olsanız buradan çıktığımda sizinle evleneceğim ve din değiştirmek zorunda da kalmayacaksınız.'' dedi. ''Hemşire, başlık param çok yüksek ve zaten kocam da bu işe itiraz eder.'' diye cevap verdi. ''Bizde bir adam nasıl olur da karısının heriflerle çalışmasına ve onlara dokunmasına izin verir?'' diye merak ettik ve adamın imansız olması gerektiğine karar verdik. Sonra anlaşıldı ki adam diplomatmış ve savaş başlayıp da askere çağrılmadan önce Georgina ile İngiltere'de evlenmiş. ''Sizin kocanız imansız mı?'' diye sorunca önce bir şaşaladı. Sonra ''Osmanlıdır, annesi Sırp, babası ise Smirnalı.'' dedi. Bunun üzerine Fikret ''Neden bu hastanedesiniz?'' diye sordu. O da içini çekerek ''Çünkü hiçbir işe yaramadan oturmak istemedim.'' dedi. Bu Georgina bize içine bolca şeker kattığı nane çayı yaptı ve eminim ki o çay dizanteriye iyi gelen bir ilaçtı. Eğer ayran bulabilirse bize tuzlu ayran da veriyordu. O iyi hemşire savaşa ilişkin harika anılarımdan biridir ve ayrıca beni kederlendiriyordu. Çünkü eski bahçede bıraktığım kız kardeşlerimi ve anımı hatırlatıyordu. Ayrılırken cephede topladığım mucizelerimden birini ona verdim. Bir Fransız kurşununun tam ortasından girdiği bir Alman kurşunuydu ki ikisi birlikte bir haç oluşturuyorlardı. Georgina Elif ondan pek hoşlandı ve bir broş yaptıracağını söyledi. Yaptırdı mı bilmem. Fikret'le birlikte yaz sonunda sıcaklık feci bir hal almışken gerçekleşen büyük hücum için tekrar saflarımıza döndük. İkimiz de çok halsizdik ve muhtemelen geri gitmememiz gerekirdi. Eğer geri gitmemiş olsaydık belki de Fikret'in yarası iyileşirdi diye düşünüyorum. Erkekliğimizi kanıtlamak ve arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmamak zorunda olduğumuza inanıyorduk. Rum doktorlara olduğumuzdan daha iyiymişiz gibi rol yaptık. Frankler bombardımana öğleden sonra başladılar. Nefes alacak hava yoktu, rüzgar yoktu ve dolayısıyla mermiler patladığında havada asılı kalıp dünyayı görünmez hale getiren büyük toz bulutları kaldırıyorlardı. Patlamalardan ötürü bütün çevremizde dünya sallanıyor ve titriyordu. Bunu özellikle hatırlıyorum. Çünkü tam o sıra dişim ağrımaktaydı ve patlamaların yarattığı titreşimler ağrıyı daha da beter hale getiriyordu. Her sarsıntıyla beynim zonkluyordu. Deniz kıyısında dikildiğinizde işittiğiniz fırtına gümbürtüsü gibiydi ama ses çok daha yüksekti. Bombardıman başladıktan 1,5 saat sonra Britanyalı Frank askerlerinin yaklaştığını göremesek de fark ettik. Ve bizim toplar Frankleri yaklaşırlarken öldürmek umuduyla saflar arasındaki bölgeye ateş açtı. Görebildiğimiz zaman Britanyalı Frankleri vurup öldürüyorduk. Bunun bir sonucu olarak hücumları başarısız oldu. Hattın bir başka kesiminde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Frankler karanlıkta 2 gün süren çatışmaların ardından bir siperi ele geçirmeyi başarmışlardı. 5000 kişiyi kaybettiğimiz söylendi. Aynı anda Anafartalar körfezinde de bir saldırı düzenlenmişti. Ama o saldırı iyi olmamış ve Frankler yenilmişlerdi. Yazın en sıcak günleri olduğundan bütün çalılar çok kuruydu ve top atışlarından ötürü bu çalılar tutuştu. Bunun sonucunda yaralı Frank askerleri ya yanarak öldüler ya da dumandan boğuldular. Çoğunun barut torbaları da patladı. Yangından ölmedilerse bu sefer bundan öldüler ve de iyi oldu. Çünkü aksi takdirde karıncalar yaralarına ve yanıklarına saldıracak, büyük ıstırap vereceklerdi. Yanan çalılıkların içindeki taşlarda susuzluktan ölmek de ayrıca bir ıstıraptı ve saatlerce bağırdıklarını duyduk. Bizden çok uzakta olmayan öteki saldırının orada da büyük bir yangın çıkmıştı. Gökyüzü dumana, toza ve kavrulan et kokusuna boğulmuştu. Kurşunlar kuşlar gibi ıslık çalmaktaydı. Bu muharebede Fikret ateş alanını genişletmek için bir merdivenin üstüne çıktı ve bu pek de tehlikeli bir iş gibi görünmüyordu. Çünkü onlar bizi değil biz Frankleri biçip deviriyorduk. Aniden merdivenden sırt üstü düştü. Bir an için başından vurulduğunu sandım. Onunla ilgilenmek ile Britanyalı Frank'leri ateş etmek arasında kalmıştım. Ve görevimin Frank'leri vurmak olduğunu biliyordum. Bu yüzden Fikret'i kendi haline bırakmak zorunda kalmıştım. Dönüp ona bakmayı sürdürdüm ve çok kötü bir durumda değilmiş gibiydi. Bacaklarını öne uzatmış oturuyor, siperin karşı duvarını seyrediyor ve bir şey söylemeye çalışıyordu. Neyse ki Britanyalı Frank'lerin hücumu sona erdi. Üstümüze gelen kimse kalmadığından emin olur olmaz ateş ettiğimiz basamaktan geriye atladım. ''Nerenden vuruldun ahbap, nerenden vuruldun?'' diyerek sol tarafından ona doğru yanaştım. O da sol koluyla bir yarım daire çizerek sağ kolunu işaret etti ama bir şey söylemedi. Baktım ve bir kurşunun dirseğinin üstünden girip kemikleri paramparça ettiğini gördüm. Kolunun kalan kısmı sanki kimseye ait değilmiş gibi öylece salınmaktaydı. Kırmızı bir kan hiçbir hayat belirtisi göstermeyen parmaklarından yere damlamaktaydı. Karnına da bir mermi yemişti ve koyu kan lekeleri gömleğinin hem önüne hem de arkasına yayılmaktaydı. Onu öldürecek olanın bu yara olduğunu fark ettim. Çünkü karnına kan doluyordu. Fikret çok yavaşça başını çevirdi ve gözlerinde ölü bir adamın bakışları vardı. ''Süngün keskin midir?'' dedi. ''Ben de evet arkadaşım çok keskindir.'' dedim. Benden kendisini öldürmemi isteyeceğini düşündüm. Sol eliyle sağ kolunu işaret ederek bir hareket daha yaptı. ''Şunu kessen daha iyi olacak.'' dedi. Üstüme bir mide bulantısının çöktüğünü hissederek ''Kesmek mi?'' diye tekrarladım. ''Böyle iyi değil, kesilmesini istiyorum.'' ''Yapamam.'' dedim. ''Eğer beni seviyorsan kes at, canımı sıkıyor benim. Beni onurlandırmak istiyorsan kes gitsin.'' Böylece süngümü aldım ve keskin olup olmadığına baktım. Dönüp sağ tarafına geçtim ve yanına çömelip dua ettim. Önce üniformasının kumaşını kestim, sonra kolun alt tarafını sol elimle tutup Allah adına diyerek sağ elimdeki süngüyle içi parlak beyaz kemik kıymıklarıyla dolu adaleleri ve tendonları kesmeye başladım. Fikret güçlü ve adaleli bir adamdı. Onu kesmek koyun kesmeye benziyor ve çıtır çıtır bir ses çıkıyordu. O da alçak sesle inliyordu. Ben ağlıyordum, yanaklarımdan süzülen gözyaşları onun üstüne düşüyordu. O kadar ağladım ki gözlerimi kolumun kenarıyla silmek zorunda kaldım. Aksi takdirde onu göremeyecektim ve ağladığım için onunla konuşamadım da. Kolu tamamen kesip nazikçe yanına yatırdığımda, ''Kütüğün etrafına bir şey sar.'' dedi. Böylece kesip atmış olduğum kol ağzını elime aldım ve şeritler halinde kestim. Ve şeritler ancak kütüğü saracak boydaydı. Ben bunu yaptığımda kanama çok da azaldı. Fikret sol eliyle sağ kolunu aldı ve elinde tartıp dedi ki, ''Kendi kolumun bu kadar ağır olduğunu bilmezdim.'' Ve kendi kolunu kendi elinde tutuyor olmasının artık sadece bir et parçasından ibaret olduğu için bu kolun ucundaki parmakları oynatamıyor olmasının garip olduğunu düşündüm. Fikret iyi koldu dedi ama ben o kolun artık kimseye aitmiş gibi görünmediğini ve sadece bir nesne olduğunu düşündüm. Fikret Pera'nın orospuları bu parmakları nasıl da özleyecek dedi. Bütün bu süre boyunca arkadaşlarımdan kimileri durmuş seyretmekteydiler. Çünkü bu tür şeyler insanı büyüler. Ölü ve yaralı görenlerin kafasında her zaman Allah'a şükürler olsun ki bu ben değilim gibisinden gizli bir düşünce vardır. İçlerinden birisi, ''Dayan Fikret, Efendimiz Allah'tır.'' deyip duruyordu. Sonunda Fikret ona sadece şöyle bir baktı. Fikret'in o bakışının, ''Git de ananın orasını şap.'' demeye geldiği belliydi. Böylece o asker de sustu. Fikret, ''Bir sigara içmek isterdim.'' dedi. Ama benimkiler tükenmişti ve başka kimsede de yoktu. İmam da vermezdi. Böylece subaya gittim ama o Orhan değildi. Çünkü Orhan bir süre önce ölmüştü. Bu subay Bosnalı bir Türktü, iyiydi ve Bosna lehçesiyle konuşuyordu. ''Ona konuşmak için izin istiyorum komutanım.'' dedim. ''Derdin nedir Abdülnefer?'' diye sordu. ''Fikret Nefer'in kolu vurulup koptu ve bir sigara istirham ediyor komutanım.'' dedim. Böylece subay ölü bir Fransız subaydan saatiyle birlikte almış olduğu gümüş sigara tabakasını çıkardı ve bana bir değil tam 5 sigara verdi. ''Eğer Fikret Nefer bunları bitirmeden ölürse lütfen kalanları bana iade et.'' dedi. Kendisine selam verdim, o da bana selam verdi. Ben sigaraları alıp Fikret'e götürdüm ve kendi alması için sol yanına koydum. Fikret sigara içmeye başladığında karakterinin değişmediğini kanıtladı. Çünkü ilk nefesini üfledikten sonra dedi ki, ''Aman Allah, bu neredeyse karının şeyi kadar iyi geldi.'' ''Sahra hastanesine gitmeliyiz.'' dedim. Fikret bir nefes daha çekerek, ''Hayır, bu iş bitti.'' dedi. Biraz daha sigara içti. ''Ne diye ağlıyorsun, ahmak orospu çocuğu?'' diye sordu. Ben o ana kadar ağladığımın farkında değildim. O sigara içerken ben yanında oturdum. Önce bir sigara, sonra iki ve üçüncüde başı düşmeye, gözleri kapanmaya başladı. Başımı yüzüne yaklaştırdım. ''Bu sefer sahiden boku yedim. Artık hiç kanım kalmadı.'' dedi. Bir sigara daha içmeyi başardıysa da o daha ziyade kendi kendine yanıp bitti. Gerçekten ölmekte olduğunu fark edince sahici bir meraka kapılarak dedim ki, ''Fikret, Fikret, yeşil kuşları görebiliyor musun?'' Ağır ağır, sakin sakin ve kederli kederli, ''Yeşil kuş yok.'' dedi. Neşeli bir şeyler söylemek istedim. Bu yüzden de kullanmadığım bakireleri bana yollayacak mısın diye sordum. Belli belirsiz gülümsedi ve başını hayır anlamında sallayarak derin bir iç geçirdi ve öldü. Sigarayı parmaklarının arasından alıp onun yerine bitirdim. Ona baktım ve ne kadar hırpalanmış olduğunu gördüm. Üniforması kum torbalarından aparma, kabab kendir kumaştan yamalarla doluydu. Çizmelerinin ikisi farklı boylardaydı. Zira başka başka cesetlerden alınmışlardı. Bir dilenciye benziyordu. Uzun bir süre profiline, Arap burnuna, sarkık alt dudağına baktım. Ve üstüme bir soğukluk çöktüğünü hissettim. Ne kadar az duygulandığımı, cesedinin yanı başında oturmaktan ne kadar çabuk sıkıldığımı fark ettiğim için şoka girmiştim. Başka bir şeyler yapmak istiyordum. Keder ancak sonra gizlendiği yüreğinden damla damla çıktı ve damarlarıma aktı. Yıldızların altında geceler boyu saatlerce tartışılacak varsa tartışarak memleketlerimizden ve hatıralarımızdan ve de planlarımızdan söz etmiştik. Onun şimdi sen memleketindeki her bir zeytin ağacını anlat ve sonra da ben Pera'daki her bir Rum fahişeyi, her bir Rum kahvehanesini anlatacağım demesi kulaklarımda çınlıyordu. Aramızda yaptığımız konuşmaları, içtiğimiz sigaraları, her askerin yaptığı gibi kaba saba şeylerden söz ederek güldüğümüzü, gündüz vakti diyelim ki bir akrep ile bir karınca aslanı veya bir karınca aslanı ile bir kın kanatlı arasında onun bir böceği benimse ötekini desteklediğim küçük muharebeler düzenlediğimizi, taşların üstünde sürünerek kendi böceklerimize tezahürat yaptığımızı ve eğer kendi böceğimiz kazanırsa küçük bir zafer dansı ettiğimizi ve hayatımızda hiç bu kadar aldırışsız davranmamış olduğumuzu hatırladım. Fikret'in barutunu aldım ve o barutla ondan sonraki birkaç gün içinde 15 frank öldürdüm. Ama o anda ille de bir şey yapmış olmak için artan sigarayı tekrar subaya götürdüm. Ama subay üstündeki kana bakarak dedi ki, ''Kendin iç onu da Abdülnefer.'' Böylece sigarayı aldım ve başı göğsüne düşmüş olan Fikret'in yanına oturdum. Ona yaslandım. Kanı süngümde ve ellerimde pıhtılaşıp kururken, sahra topları seslerini kısarken, ceset sinekleri etrafta vızıldayarak iner kalkarken, tütünün büyük değerini düşünerek sigarayı içtim. 68. Bölüm Mustafa Kemal 15. Hüsranla sonuçlanan müttefik hücumu gerçekleştiğinde Mustafa Kemal'e 6 tümeni komutası verilmiş durumda ve kısmen yazgı sonunda kendi kendisine biçtiği değeri kabul etmiş olduğundan ama esas itibarıyla bundan böyle cesetlerden yükselen kokunun boğucu bir hal aldığı tek bir yerde kalmak zorunda olmadığından keyfi yerinde. Hücum bir değişiklik olarak biraz taze hava almasını sağlıyor. 3 gecedir uyumamış olduğu halde oradan oraya at koşturarak tembel ya da yetersiz subayları azarlıyor ve bütün mıntıkalarda denetimi sağlıyor. Neyse ki müttefik hücumu sefil bir fiyaskoya dönüşüyor. Müttefik askerleri çalılık arazideki yangınlarda telef oluyor ve Kemal'in keskin nişancıları tarafından biçiliyorlar. Kemal kendini de başkalarını da tehlikeye atan normal cesaretini yine sergiliyor ve atlı komutanlarıyla birlikteyken bir düşman uçağı üstüne geldiğinde de sahadan ayrılmıyor. Elindeki bir kamayla iki tümen komutanını öldürüyor. Müttefikler de başından itibaren boş umutlar yaratmış olan ve nihayet ulaştıkları Jonk Bayırı tepesindeki şafak hücumunu şahsen yönetiyor. Göğsüne bir şarapnel güllesi isabet ettiği halde kalbi göğüs cebinde bulunan bir cep saati sayesinde korunuyor. Daha sonraları bu saati bir hatıra olarak Liman von Sanders'e verecek ve Sanders de buna karşılık kendisine von Sanders arması ile bezeli altın bir saat verecek. Müttefikler hayati önem arz eden o zirveden sürüldükten sonra Mustafa Kemal'in göğsünde haftalarca acılı bir çürük olacak. Mustafa Kemal'in şafak hücumu işe yarıyor. Halsiz düşmüş Britanyalı askerler az farkla yeniliyor. Tepede Osmanlı askerleri Britanya donanması tarafından kıyamet gibi bir bombardımana maruz bırakılıyor ve yerler yarılıp alevler fışkırıyor. Ama bütün müttefik saldırıları bertaraf ediliyor. Yeni cephede sonucu önceden belli siper savaşı başlıyor. Kemal'in olağanüstü şansı ile kişisel güvenine ilişkin katı aldırışsızlığı askerler arasında efsaneyi büyütüyor. Almanlar ana merkezlerdeki denetimlerini sıkılaştırdıklarından yüksek komuta kademesi içindeki çekişmeler de siper savaşının öngörülebilirliği ölçüsünde sürüyor. Mustafa Kemal şiddetli sıtma krizlerinin acısını çekmeye devam ederken rastlantısal olarak müttefiklerin komutanı Sir Ian Hamilton da insanı dermansız bırakan dizanteri ataklarıyla yatağa düşüyor. Kemal fena halde huysuzlaşıyor ve resmi bir ziyaret esnasında onu ziyaret etmeyi ihmal eden Enver Paşa da böylelikle ona bir kere daha hakaret etmiş oluyor. Kemal tekrar istifa ediyor, fikrini değiştirmesi için yapılan iltifatlara direniyor. Esasında Bulgaristan'ın fırsatçı bir tavırla Almanya'nın yanında savaşa girmesiyle açılan yeni cepheye gidip savaşmak için bunu yapmış olması kuvvetle muhtemel. Mamafih Kemal'in Makedonya'ya gitme umutları Britanyalıların kesin bir hedefi yokmuş gibi görünen bir harekat sonucu Kut'u işgal etmiş oldukları Mezopotamya'daki ordulara kumanda etmesi doğrultusundaki bir atamayla suya düşüyor. Hem manen hem maddeten halsiz düşmüş olan keçi çobanı İbrahim tam bu anda onlara karşı yürüyüşte ve zihni yalnızca memlekete dönüp artık Filote ile evlenmede. Ne var ki Makedonya planı yürümüyor. Mezopotamya'daki kumanda mevkisine de bir Alman general geçiyor. Kemal Gelibolu yarımadasında kalıyor ve yetki sahibi herkesle olan şahsi savaşını sürdürüyor. 11. Tümen'in yeni komutanını uzaklaştırarak mıntıkasına Alman subayı almayı reddediyor ve von Sanders bundan böyle kimseyi yollamamayı kabulleniyor. Bir Osmanlı subayı bir Alman üstünden gelen bir emri uygulamıyor ve Kemal de onun gibi yaparak bu subayı teslim etmeyi reddediyor. Çok mahcup olan Liman von Sanders, Mustafa Kemal'i tıbbi gerekçelerle tekrar İstanbul'a yolluyor. Ama gerçek şu ki Kemal de gittiği için bir hayli mutlu. Sahiden de bir hayli hasta ve çok halsiz ve fikirlerinin görmezden gelinmesinden bıkmış durumda. Kendisini tanıyanlar yırtıcı halini görünce telaşlanıyorlar. Selanik'teki rahat pembe evlerinden sonsuza kadar sürgün edilmiş olan annesi ve kız kardeşleriyle birlikte yaşamaya başlıyor. Ve Corin Lütfü'nün baştan çıkartıcı dostluğuna sığınıyor. Ayrılışından 10 gün sonra müttefikler de Gelibolu'yu terk edecekler ve Mustafa Kemal onların bunu yapacağını başından beri bildiğini söyleyecek. Mustafa Kemal olmasa Osmanlıların Gelibolu'daki harekattan yenik çıkacak olmaları çok mümkün. Ki eğer öyle olsaydı bu dünyayı büyük dertlerden kurtarabilirdi. Ne Rus devrimi ne de Soğuk Savaş olmayabilirdi ve Büyük Savaş bir yıl önce sona erebilirdi. Ama Mustafa Kemal kimseyi dertten kurtarmaya inanmıyor ve İstanbul'da yetkilileri acımasızca tedirgin etmeyi sürdürüyor.